Ayrım 19. Ayrım 19. Ayrım 20. Ayrım 21. Ayrım 22. Ayrım 23. Ayrım 24. Ayrım 25. Ayrım 26. Ayrım 27. Ayrım 28. Ayrım 29. Ayrım 30. Ayrım 31. Ayrım 32. Ayrım 33. Ayrım 34. Ayrım 35. Ayrım 36. Ayrım 37. Ayrım 38. Ayrım 39. Ayrım 40. Ayrım 41. Ayrım 42. Ayrım 43. Ayrım 44. Ayrım 45. Ayrım 46. Ayrım 47. Ayrım 48. Ayrım 49.
Buna karşılık aynı yasanın 16. maddesini, Anayasanın yasalar önünde eşitlik, madde 3, devlet ya da kamu kuruluşlarında görev yapanların cezai, medeni ve idari açıdan doğrudan doğruya sorumluluğunu, madde 28 ve yargısal otoritenin adli polis üzerinde yetkisini, madde 109, öngören hükümlerine aykırı bularak iptal etmiştir. Yine aynı mahkeme 2 yıl geçmeden 18-2-1965 tarihinde N.4, 4-2-1915 tarih ve 148 sayılı yasanın 158. ve 3-3-1934 tarih ve 383 sayılı yasanın 22. maddelerini anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Mahkeme 4-2-1915 tarihli yasanın 8. maddesini 1934 tarihli yasanın iptal ettiği 22. maddesinin içinde gördüğünden ayrıca iptale gerek görmemiştir. Mahkemeye göre yöneticiler için izin sistemini öngören bu maddeler, anayasanın yukarıda anılan eşitlik, madde 3, görevlilerin doğrudan sorumluluğu, madde 28, hükümlerinden başka yargısal görevin yargıçlarca yerine getirilmesini, madde 102 ve savcılarca ceza davasının açılması zorunluluğunu, madde 112, dile getiren maddelere de aykırıdır. Çünkü iptal edilen maddeler yönetime denetlenemez nitelikte takdir yetkisi tanımakta ve ceza davasını yargının elinden almaktadır. Bu ise yalnız öbür kişilere göre ayrılık yarattığından hukuka değil, akla da aykırıdır. Yargıtay bu iptali geçmişe yürütmüştür. Böylece krallık ve devlete karşı hiçbir şey olamaz ve her şey devletin içindedir ilkesinde temellenen, faşizm dönemlerinin kalıntıları olan söz konusu maddeler, bu iptal kararları ve 22.9.1988 tarih ve 447 sayılı ceza yargılama yasasıyla ortadan kalkmıştır. Bu son yasada benimsenen izin sistemi ise önlemler kanıt toplama ve infazla sınırlı olup çağcıl ülkelerdeki düzenlemeler doğrultusundadır. Şunu da ekleyeyim ki 22.5.1975 tarih ve 152 sayılı kamu düzeninin korunması hakkındaki yasanın zor ve silah kullanımıyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının Üst Mahkeme Başsavcısının izniyle dava açmasını hükme bağlayan 27. ve 28. maddelerini Anayasa Mahkemesi 1976 tarihinde N.87 anayasaya uygun bulmuştur. 17. Görülüyor ki İtalya yönetsel güvence ve özellikle izin sistemi açısından oldukça deneyimli bir ülkedir. Cumhuriyet yargılama yasasının ve iller yasalarının anılan hükümlerinin faili korumaya yol açtığı, adaletle bağdaşmadıkları, çağ gerisi oldukları belirtilmiştir. Kimi yazarlara göre iller yasalarındaki hükümler nedeniyle belli bir dönemde yaklaşık 10 bin suçlu yargı önüne çıkmaktan kurtarılmıştır. Buna karşın Abamonte, Giovenco, Guidi, Mazzullo, Renata, Sandulli, Tesauro gibi pek az sayıda yazar ki daha çok yönetici sınıfında izin sistemini savunmuşlardır. 18. Bütün bunları ve Anayasa Mahkemesi kararlarını gözeten İtalyan parlamentosu 26.4.1990 tarih ve 86 sayılı, 12.6.1990 tarih ve 146 sayılı, 7.8.1990 tarih ve 241 sayılı ve 7.2.1992 tarih ve 181 sayılı yasalarla 1930 tarihli İtalyan ceza yasasının memurlarca işlenen suçlarla ilgili hükümlerinde önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerde memur kavramları yeniden tanımlanmış, suç tiplerinin sınırları belirlenmiş, cezalar gözden geçirilmiş ve özellikle yönetsel etkinliğin demokratikleştirilmesi ve sağlamlaştırılması amaçları güdülmüştür. Şunu da eklemekte yarar vardır. Memur yargılamasında Fransa'dan esinlenen İtalya, yargı sistemi açısından ilkin Belçika yargı sistemini kopya etmiş, daha sonra ise Fransa'ya özenmiştir. Tıpkı Belçika'da olduğu gibi, güvensizlik nedeniyle idari mahkemeler önceleri kaldırılmış, yönetimin denetimi yargıya verilmişse de, aslında yönetim o dönemlerde kendi kendini denetlemiştir. 1889'da Danıştay kurulmuş, 1907 ve 1923 iyileştirmeleriyle Danıştay'ın yetkisi genişletilmiştir. 3. Fransa'daki gelişme. 19. Eski Fransa'da tıpkı eski Roma'da olduğu gibi memur suç işlediği zaman yönetim içinde yargılanıyordu. Bunun nedeni yargıya karşı duyulan güvensizlikti. O yüzden memurların işledikleri suçlar konusunda genel kurullardan ayrılmaları düzenleyen ilk yasalar Fransa'da görülmektedir. En önemli düzenlemeler kuşkusuz Fransız devrimi sırasında yapılanlardır. Ancak devrim sırasındaki yasaların kökleri Orta Çağ'a değin uzanmaktadır. Zira uzun süre Fransa'da kral kötülük edemez, atasözü ve devletin sorumsuzluğu görüşü egemen olmuştur. Özellikle monarşik dönemde yönetim, rejimin niteliğini çok iyi yansıtmaktaydı. 18. yüzyılda bile bir kilise çanını onarmak, ormandan bir ağaç kesmek için krallık divanının kararına gerek olduğu söylenmiştir. Bireyler adaleti elde etmek için böyle bir rejimde kendilerini tacın ayaklarına atmak ve kralın lütfuna mazhar olmak zorundaydılar. Richelieu ile birlikte krallık otoritesinin güç ve utkusunun uyrukların bağımlılığında içselleştiği belirtilmiştir. Ayrıca bu anlayış egemenlik düşüncesinin pekiştirilmesi olarak algılanmıştır. Orta Çağ'da kilise ile derebeylerin mahkemeleri yanında sözde krala bağlı parlamentler bulunuyordu. Bunlara üye olan ve kralın bile bağımsızlıklarına dokunamadığı yargıçlar, aynı zamanda kentin de temsilcileri idiler ve önemli ceza davalarına da bakıyorlardı. Her şeyi elinde tutmak isteyen iktidar ise bundan hoşnut değildi. Parlamentlerin elinden yetkilerini almak ve bu yetkileri kendine bağımlı yargı organlarına vermek istiyordu. Bu konuda atılan ilk adım, memurları yargılamak için yönetim içinde mahkemeler oluşturmak biçiminde oldu. Bunlara krallık mahkemeleri, divanı denildi. Bu mahkemeler parlamentlerde görülen bir davada bu konuda idari mahkemenin yetkili olduğunu ve bunda kamu yararı bulunduğunu ileri sürerek el koyabiliyor, De Tocqueville'in 1856'da yayımladığı Eski Rejim ve Devrim adlı kitabında ve Hellier'in belirttiklerine göre de sorunu kendileri çözüyorlardı. Zira bu dönemde yargı ile yönetim birbirlerinden ayrılmamışlardı. Bu nedenle yargılamak için önceden izne de gerek yoktu. Böylece yönetim memurlarla ilgili davaları olağan mahkemelerin elinden almış oluyordu. Bunun doğurduğu sonuç şu oldu. Memurun çıkarı ile yönetimin çıkarı özdeşleştirilmiş ve memurlar yargılama açısından ayrıcalıklı bir sınıf olmuşlardır. 20. 1789 Kurucu Meclisi, parlamentlerin siyasal işlevlerinin bıraktığı kötü anılar, aşırı uygulamalar nedeniyle yargıya güvenmiyordu. Ancak yönetim ve yargıyı ayırdı. Meclis ilkin milletvekili ve bakanların dokunulmazlıklarını ve dolayısıyla siyasal güvenceyi sağladı. Daha sonraki düzenlemelerde de bu sürdü. Bu güvence yaptırımını ceza yasasının 121. maddesiyle buldu. Meclis ilkin toplum yönetimin her kamu görevlisinden hesap sorma hakkına sahiptir diyerek memurların sorumluluğu ilkesini benimsedi. Bunun sonucu olarak memur niteliği ceza yasasında ağırlaştırıcı bir öğe oldu. Ancak devrimciler bu noktada durmadılar ve birazdan değinileceği gibi hiçbir yönetici kamu görevlileri nedeniyle yasalara uygun olarak üst makam tarafından gönderilmediği sürece adli mahkeme önüne çıkarılamaz biçiminde bir karşıt ilkeyi de getirdiler. 1791 Anayasası Madde 3. Görülüyor ki Fransız devrimi yukarıdaki durumu pekiştirmiş, memurları parlamentler karşısında korumuş, olağan yargıyı yetkisiz kılarak birçok yöneticiye dokunulmazlıklar sağlamıştır. Çünkü Fransız devrimcileri eski dönemde Turgot, Malesherbes ve Necker'in iyileştirme girişimlerini engelleyen yenilik düşmanı, parlamentlerin anılarıyla dolu ve adliye yargıçlarına karşı güvensizlik içindeydiler. Zira adli yargı eski rejimde yetkilerini durmadan doğal alanının dışına aldırmıştı. Bu yüzden devrimciler adli yargıçların devrimi felce uğratmasından korkuyorlardı. 22 Aralık 1789'da çıkarılan bir yasaya göre yargı kararı ile yönetsel görevlerin yürütülmesi ve memurların örselenmeleri önleniyordu. 16-24 Ağustos 1790 yasasına göre yargıçlar tarafından yönetsel kurulların hırpalanmaları önleniyor ve memurların görevlerinden dolayı yargıçların huzurlarına çağrılmaları görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturuyordu. Madde 13. 7-14 Ekim 1790 yasası daha da ileri giderek yüksek idare mercilerince yasaya uygun olarak gönderilmedikçe hiçbir memurun kamu görevi nedeniyle yargı önüne çıkarılamayacağı kuralını getirdi. Böylece yönetsel güvence ve izin sistemi benimsenip iyice pekiştirilmiş oluyordu. 21. 1791 ve 1799 anayasalarının 3. ve 75. maddeleri bu sistemi anayasal düzeyde yasalaştırdılar. Böylece nasıl milletvekili dokunulmazlığıyla siyasal güvence kurumu getirilmişse, devlet memuru dokunulmazlığıyla da yönetsel güvence kurumu benimsenmiş oluyor ve memur görevi sırasında bir suç işlerse, amir izin vermedikçe ve bu konuda biricik yetkili organı olan Danıştay'ın kararı olmadıkça yargı önüne çıkarılamıyordu. Buna da kovuşturma yargısı deniyordu. Yukarıda da belirtildiği gibi 13 Aralık 1799 Anayasası'nın ki 8. yıl anayasası diye de anılır 75. maddesine göre memurlar Danıştay kararı yani izni olmadıkça kovuşturulamıyorlardı. Bu izin yalnızca ceza davalarında değil, hukuk davalarında da gerekliydi. Yasama erkinin iyi yürütülmesi zorunluluğu nasıl siyasal güvenceyi haklı kılıyorsa, güvence kaygısıyla memurların yargılanmaları yürütme gücünün korunması altına alınıyor ve bu da yargısal ve yönetsel otoritelerin ayrılması ilkesiyle açıklanıyordu. O nedenle kurucu meclis, bir yandan kamu görevlilerinin cezai ve hukuki sorumluluklarını açıklar ve bu olağan yargıya teslim ederken, öte yandan yukarıda değinilen 7-14 Ekim 1790 yasasıyla da yasaya uygun olarak üst otoriteye gönderilmediği takdirde hiçbir yöneticinin görevi nedeniyle yargı önüne çıkarılamayacağı öngörülüyordu. Eski monarşide kamu görevlilerinin sorumlulukları kabul edildiği zaman bu ancak istisnai yargı organlarınca değerlendirilebiliyordu. Kurucu meclis kamu görevlilerinin olağan yargı önünde sorumlu olabilecekleri yolundaki genel ilkeyi benimsedi. Ama aynı zamanda sözde can sıkıcı kovuşturmalara karşı memurları korumak, yönetsel ve yargısal görevleri ayırmak amacıyla suçlanan memurun olağan yargı önüne yollanmasından önce işi üst yönetsel otoritenin iznine bağlayarak bir güvenceyi de öngörmüştü. Bu husus yukarıda değinilen 14-22 Aralık 1789 tarihli yasanın 61-16-24 Ağustos 1790 tarihli yasanın 13. maddeleriyle ayrıca 7-14 Ekim tarih ve tek maddeli yasayla benimsenmişti. Bütün bu düzenlemeler aynı dönemde ve aynı duygularla getirilmişlerdir. Yönetsel ve yargısal otoritelerin ayrılığı ilkesi, yargılama biçimi çekincesi altında görevleriyle ilgili eylemlerinden dolayı memurların sorumluluğu ilkesi, bu sorumluluğu değerlendirmenin yargıya ait olduğu ilkesi. Görülüyor ki 8. yıl anayasası 75. maddesinde kurucu meclis tarafından benimsenen bir ilkeyi yansıtıyordu ve onu yaşatmayı sürdürüyordu. Ne var ki bireylerin linçlarına ve yargısal otoritenin el atmalarına karşı yönetimin kalkanı olan bu ünlü madde, rejim memurları ve benzeri için 8 Aralık 1814 tarihli yasanın 144. ve 28 Nisan 1816 tarihli yasanın 244. maddeleriyle biraz sınırlanmıştır. 22. Fransa'da memurların özel bir yargılamaya özellikle izin sistemine bağlı kılınmaları ve memurlara siyasal değil ve fakat yönetsel bir güvence tanınması gerektiğini savunanların görüşlerini Milletvekili Vivian Fransız Ulusal Meclisi'nde 1835'te açıklamıştır. 1814 ve 1830 antlaşmaları karşısında 75. maddenin çağ gerisinde kaldığını ileri süren milletvekili Sozet ve arkadaşlarının önerisine karşı çıkan Vivian'a göre yönetim yetkisini kullanacak olan memurun güvencesi olmalı, olur olmaz davalarla karşılaşmamalıdır. Yersiz temelsiz davalar memurun yetkilerini kullanmasını engeller. Özellikle bir davanın yersiz olup olmadığının olağan yargı organınca belirlenmesi doğru değildir. Çünkü adli organlar yönetimde çalışan memurların durumlarını ahlaki ve siyasi açıdan değerlendirebilecek durumda değildirler. Üstelik yargıçlar yasaya aykırılıkta hoşgörülü olamazlar. Ağır ihlallerle hafif ihlalleri aynı düzeyde görürler. Bunlardan başka yürütme ile yargı, yönetim ile adliye ayrımı gözetilmelidir. Eğer adliye memuru yargılamaya kalkışırsa, yönetimi denetlemiş ve yönetimin görevine karışmış olur. Zira bir memurun yargılanması demek, bir bakıma yönetimin denetimi ve yargılanması demektir. Oysa memurun durumunu en iyi bilen yönetimdir ve bu konuda yalnızca o yetkili olmalıdır. Böylelikle de yönetim memuru değil aslında yönetimin yetkilerini güvenceye bağlamış olur. Bu ise memura tanınan bir ayrıcalık değil, yönetime tanınan bir üstünlük, daha doğrusu bir güvencedir. Özetle bu dönem Fransa'sında memura karşı dava açabilmek için ön bir izne gerek görülüyordu. Memurun eylem ya da işlemlerinden zarar gördüklerini ileri sürenler ilkin Danıştay'a başvuruyor, dava açma izni istiyorlardı. Danıştay memurun kişisel kusuru olduğu sonucuna varırsa izin veriyor ve bireyler de mahkemelere başvuruyorlardı. Danıştay'ın bu kararı yargısal değil yönetseldi. Yargısal karar adliyenin kararıydı. Ancak Danıştay kusurun hizmete ilişkin mi yoksa kişisel mi olduğunu belirliyor. Eğer hizmetle ilgili ise yargı önüne çıkarılmayarak sonuçta memur korunmuş bulunuyordu. Bunun için de ilkin yakınma ya da Cumhuriyet Savcısının kendi girişimiyle bir ön kovuşturma işlemi başlamalı, söz gelimi bir tutanak tutulmalı, tanıklar dinlenmeliydi. Daha sonra da eylem görev içinde hükümet ajanı tarafından işlenmiş olmalı ve bu nedenle izin istenmeliydi. 23. Yukarıda da belirtildiği üzere yönetsel güvence ve önceden izin alma sistemi hukuk davaları için de geçerliydi. Ancak gerek ceza ve gerek hukuk davalarında 1799 Anayasası'nın 75. maddesinde geçen kimi terimler uzun tartışmaların konusu olmuştur. İlkin hükümet ajanı teriminin ne olduğu tartışılmış, Yargıtay'ın bu konuda genişletici bir yorumu benimsediği belirtilmiştir. İkinci tartışılan konu ise memurun hangi eylemlerinin bu izne tabi olacağı hususudur. Son çözümlemede memurun görevi nedeniyle görevi içinde işlediği her eylemin bunlar ister hizmet kusuru ister kişisel kusur olsun buna girdiği, cezai ve hukuki kovuşturma için Danıştay'dan izin almak gerektiği, ancak eylem kişisel kusurlarla ilgili ise Danıştay'ın bu izni vermek, hizmetten doğmuşsa vermemek zorunda olduğu belirtilmiştir. Üçüncü tartışılan konu ise izin sisteminin cezai ve hukuki kovuşturmaları birlikte içerip içermediği hususudur. Valin, Bonar ve Lobay Degre gibi yazarlara ve çoğunluğa göre izin her iki kovuşturma içinde zorunludur. Azınlıktaki görüşe, Jacqueline gibi göre ise yalnızca cezai kovuşturmayla ilgilidir. Eğer gerekli izin alınmadan kovuşturma yapılırsa bunun iki türlü yaptırımı söz konusuydu. İlkin kamu düzenine girdiğinden bütün yargısal işlemler mutlak hiçlikle, butlan sakat oluyordu. Bu hiçlik her aşamada Yargıtay 37-1861 ve Yargıtay denetimi sırasında Yargıtay 30-11-1858 daha ileri sürülebilirdi. Ancak ilginçtir. Fransız Yargıtay'ı Danıştay izni olmadan mahkemeye çağrı işlemini ilke olarak hiçlikle sakat saymamış Eylem memurun görevlerine ilişkin ise ve mahkeme izin isteği için yargılamayı başka bir güne bırakmamışsa bunun geçerli kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Hukuk Dairesi 55.1862, Ceza Dairesi 15.5.1868. İkinci yaptırım ise cezaidir. Buna göre izinsiz yargılama yapan Cumhuriyet Savcısı ve Yargıçlar 1810 tarihli ceza yasasının 127. maddesindeki suçu işlemiş olmaktaydılar. Tartışılan son bir konu da şu olmuştur. İzne gerek olup olmadığını hangi merci belirleyecektir? Yazarlar örneğin Jacqueline, Chardon bunun adli yargının takdirine bırakıldığını, esasen 1.6.1828 tarihli kararnamenin 3. maddesiyle yönetimin bu konuda uyuşmazlık çıkarmasının önlendiğini belirtmişlerdir. Uygulamada bu görüş aşağıda değinilen 1872 Peretiye kararına değin sürmüştür. 24. Ne var ki Fransız devrimiyle birlikte benimsenen izin sistemi zamanla yakınmalara yol açmaya başlamıştır. 1852-1865 yıllarıyla ilgili bir araştırmaya göre 264 izin isteğinden yalnızca 39 tanesi benimsenmiştir. Demek izin isteklerinin yalnızca %14'üne olumlu yanıt verilmiş, geriye kalanların ise örtbas edildiği izlenimi yaratılmıştır. Üstelik bu izinlerde mahalle ve kır bekçileri gibi alt kademedeki memurlar için verilmiş, üst dereceli görevliler yargılanmaktan kurtulmuşlardır. Ayrıca yapılan incelemeler izin isteklerinin gerekçesiz reddedildiklerini, gerekçeli olanlarda da bakan ya da birim başkanının tersi görüşüne dayanılarak kapatıldıkları görülmüştür. Kimilerinde de görevlinin yanlışını kabul ettiği, bunun ve yapılan uyarının memur için yeterli ceza olduğu ya da memurun görevine son verildiği ve bunun da bakanca ceza olarak yeterli görüldüğü belirtilmiş, böylelikle de memurun keyfi davranışları ve yetki aşımları saptandığı halde disiplin cezası ile yetinilerek hakkında kamu davası açılmamış. Bunlar da skandallara yol açmıştır. 1799 Anayasası'nın 75. maddesiyle aşırı bir yetkinin olası kötüye kullanımını örtmek için kimi memurlara bir ayrıcalık mı getirilmiştir? Bu durum amacına söylenmiş ve yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere kovuşturma izninin çok kez verilmemesi bu görüşün güçlenmesine yol açmıştır. Bertelmi buna itiraz etmekte ve şöyle demektedir. Aslında bu doğru değildir. Çünkü yönetsel güvence yöneticiler yararına hiçbir ayrıcalık getirmiyordu. Ayrıcalık için benzer durumlardaki tutumlar arasında eşitsizlik olması gerekir. Zira memur verdiği zarardan sorumlu değildi. Oysa sıradan biri olsa sorumlu olurdu. İşte eşitsizliğin burada olduğu söyleniyor. Ama hiç de öyle değildi. Çünkü yine yukarıda da belirtildiği gibi kovuşturma görevin yapılması sırasındaki zararlar da reddediliyordu. Oysa sıradan kimselerin benzer bir özrü yoktu. Nitekim yargıçlar ve savcılar için bu güvence bugün de sürmektedir. Ne var ki önceden izin alma ilgililer için hep sıkıcı olmuş, apaçık cürümlerin işlenmesi durumunda savcılığın harekete geçememesi kimi skandallara yol açmış, bu maddenin kaldırılması, ayrıca yönetsel güvencenin 3 satırlık bir metinle başarılamayacağı sık sık dile getirilmiş. 1835'te yukarıda değinilen ve Suzet ve arkadaşlarınca 75. maddenin yerine önerilen metin ise yüzüstü kalmış, Heliye'nin dediği gibi yönetsel güvence sistemi amaçta ayrılık, dayanılan gerekçede başkanlıklar göz ardı edilerek politik güvence ile aynı kurallara ve aynı sonuçlara tabi kılınmıştır. 25. Bu durumun doğal ve beklenen sonucu yakınmaların artması olmuş, ilginçtir. 3. Napolyon zamanında Ulusal Savunma Hükümeti tarafından 19 Eylül 1870 tarihli yasa yüzeyindeki kararname ile Moro'nun anlatımıyla keyfiliğin simgesi olan 75. madde ve onunla ilgili olup memurlar hakkında kovuşturmayı önleyen genel ve özel yasalarla ceza yasasının 127. ve 129. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.